Ayrım 22, sayfa 237. Geç kalmıştım. Ilona ayak seslerimi çoktan duymuş olmalıydı. Salonda bekliyordu. Beni görür görmez yüzü değişti. Aman ya Rabbim, ne oldu? Yüzünüz sapsarı. Yoksa Edith'te bir şeyler mi oldu yine? Hiçbir şey yok diyebildim güçlükle. Kendimi biraz toparlayarak, sanırım şimdi uyuyor, özür dilerim. Hemen kışlaya dönmek zorundayım. Halimden ürkütücü bir şey sezmiş olmalı ki sıkıcı kolumdan yakalayıp zorla bir koltuğa itti beni. Önce şuraya bir oturun. Biraz kendinizi toparlayın. Ya saçlarınıza ne oldu böyle? Darmadağın olmuş. Yerimden kalkmaya davrandım. Hayır, oturun. Size bir konyak getireyim, dedi. Büfeye koşup bir kadeh konyak getirdi. Kadehi bir dikişte boşalttım. Titreyen ellerimle kadehi yerine koyarken Ilona tedirginlikle bakıyordu bana. Kendimi hiç böylesine zayıf, güçsüz bulmamıştım. Sonra sessizce yanıma oturdu, bekledi. Arada bir hastaya bakar gibi tedirgin bakışlarla beni yandan süzüyordu. Sonunda sordu. Edith size bir şeyler mi söyledi? Yani sizinle ilgili bir şeyler mi demek istiyorum? Ilona'nın bu yakın davranışından her şeyi bildiğini sezinledim. Kendimi savunamayacak kadar bitkindim. Evet diye mırıldandım. Tepki göstermedi. Yalnız birden soluklarının hızlandığını fark ettim. İhtiyatlı bir şekilde daha da yaklaştı. Siz bunu gerçekten şimdi mi fark ettiniz? Böyle bir şeyi önceden nasıl sezebilirdim? Böyle saçma bir şey, böyle bir çılgınlığı. Nereden aklına geldi bu? Nereden beni buldu? Ilona iç geçirdi. Aman ya Rabbi. Edith ise kendisi için geldiğini sanırdı hep. Sadece onun için bize geldiğinizi. Bense buna hiçbir zaman inanmamıştım. Çünkü böyle rahattınız, öyle bambaşka içten bir dostluğunuz vardı ki. Davranışınızın sadece acıma duygusu olduğunu sezip başından beri ürkmüştüm. Ama zavallıcığı nasıl uyarabilirdim? Onu mutlu kılan bu saçmalıktan caydıracak kadar nasıl insafsız olabilirdim? Haftalardır sizin onu sevdiğiniz hayaliyle yaşıyor. Sizin ondan gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığınızı bana sık sık sorduğu zaman elbette kırıcı olamazdım ona karşı. Onu yatıştırmam, yüreklendirmem gerekiyordu. Kendimi tutamadım artık. Hayır, hayır, bu düşünceden onu caydırın. Caydırmanız gerek. Çılgınlık onunkisi. Bir buhran, çocuksu bir heves. Onun gibi bütün toy kızların üniformaya karşı düşkünlüklerinden başka bir şey değil. Yarın bir başkası gelse onu da sever. Ona bunu açıklayın, anlatın. Vakit geçirmeden bu sevdadan vazgeçirin onu. Benim için bu bir rastlantıdır sadece. Ben değil de bir başkası, arkadaşlarımdan biri de olabilirdi. Onun yaşında bir kız böyle şeyleri çabuk unutur. Ilona üzgün üzgün başını iki yana salladı. Hayır sevgili dostum, kendinizi aldatmayın. Edith bu konuda çok ciddi. Durumu da günden güne daha tehlikeli oluyor. Hayır dostum, hayır. Böylesine güç bir işi sırf sizin hatırınız için çabucak yola koyamam. Ah bu evde dönenleri bilseniz. Gece yarısı çıngırak 3-4 kez çalıyor. Çekinmeden hepimizi uyandırıyor. Başına bir şey geldi korkusuyla yatağına koştuğumuzda heyecanlı, şaşkın, öylece yatağında dimdik oturmuş buluyoruz onu. Dalgın bakışlarını yere dikmiş, perişan bir halde bize hep aynı soruyu soruyor. Birazcık olsun benden hoşlanıyor mu acaba, ne dersiniz diye. Sonra bir ayna istiyor ama hemen fırlatıp atıyor. Yaptıklarının çılgınlık, budalalık olduğunu fark ediyor. 2 saat sonra her şey yeniden başlıyor. Umutsuzlukla babasına, Yosef'e, hizmetçilere aynı şeyleri soruyor. Önceki gün rastladığımız çingeneyi hatırlayacaksınız. Dün gizlice yine çağırtmış, söylediklerini bir daha tekrarlatmış. Size 5 kere mektup yazdı, uzun uzun mektuplar. Sonra yırtıp attı. Sabahtan akşama, günün erken saatlerinden gece yarılarına kadar hep bunu düşünüyor. Başka bir şey konuşmuyor. Bir bakıyorsunuz size gelmemi, ondan birazcık hoşlanıp hoşlanmadığınızı öğrenmemi istiyor benden. Böyle boyuna susup kaçındığınızı görünce acaba size yük mü oluyor diye anlamamı istiyor. Hemen size koşmamı, sizi yolda yakalamamı istiyor. Şoföre haber veriliyor, araba hazırlanıyor, size söyleyeceğim, soracağım sözleri 3-4 kez tekrarlatıyor bana, defalarca ezberletiyor. Ben tam çıkmaya hazırlanırken çıngırak çalıyor, sırtımda manto, başımda şapkayla beni yanına çağırtıp size en küçük bir şeyi daha açıklamamam için annesinin ölüsüne yemin ettiriyor bana. Ah siz ne biliyorsunuz ki? Kapıyı arkanızdan çektiniz mi her şey bitiyor sizin için. O ise siz kapıdan çıkar çıkmaz ona söylediğiniz her sözü tek tek bana tekrarlatıyor. Ne düşündüğümü soruyor. Görüyorsun, senden ne kadar hoşlanıyor desem yalan söylüyorsun, doğru değil bunlar. Bugün güzel bir söz etmedi bana diye yüzüme haykırıyor. Yine de öte yandan tekrar tekrar duymak istiyor söylediklerimi. Aynı sözleri 3-4 kez tekrarlamam, yeminler etmem gerekiyor. Sonra baba da var. O günden beri pek perişan bir halde. O da sizi pek seviyor, göklere çıkarıyor, tıpkı kızının sizi sevdiği gibi. Saatlerce kızının başucunda oturup onun saçlarını okşayışını, uykuya dalana kadar onu nasıl tatlı sözlerle yatıştırmaya çalıştığını bir görseniz. Sonra o da bütün gece odasında dolaşıp duruyor. Siz ise bütün bunların hiçbirini sezmediniz mi gerçekten? Kapıldığım umutsuzlukla kendimi tutamayıp elimden olmadan hayır diye bağırdım. Yemin ederim ki sezmedim. En ufak bir şekilde bile sezmedim. Burada olup bitenleri fark etseydim gelir miydim sanıyorsunuz? Sizin de satranç domino oynar, gramofon dinler miydim? Peki ama o böyle bir çılgınlığa kendini nasıl kaptırıyor? Benden böyle bir çocukluğa, saçmalığa katlanmamı nasıl isteyebilir? Böyle bir şeyi nasıl düşünebilir? Hayır, hayır, hayır. İsteğimin dışında sevilmiş olmak düşüncesi beni öylesine kahretmişti ki yerimden fırlayıverdim. İlona şiddetle bileğimden yakaladı. Sakin olun. Heyecanlanmayın sevgili dostum. Yalvarırım gürültü yapmayın. Duvarların arkasından bile işitecek kadar duyarlıdır kulakları. Sonra ne olur haksızlık da etmeyin. İyileşeceği haberinin sizden gelmesini, yeni tedaviyi önce babasına sonra kendisine sizin söylemiş olmanızı da zavallıcı başka türlü yorumladı. Babası gece yarısı kızın odasına koşup onu uyandırmıştı. O korkunç günlerin artık sona erdiğini düşünüp nasıl hıçkırarak Tanrı'ya şükrettiklerini gözünüzün önüne getirin. Edith'in iyileşince herkes gibi olacağını, sonra da sizinle ötesini söylememe gerek yok. İşte tam böyle bir zamanda yeni bir tedavi için sinirlerinin güçlü olması gerektiği sırada zavallı yavrucağızı perişan edemezsiniz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tanrı korusun, ona hiçbir şey sezdirmemeliyiz. Yoksa korkunç olur. Umutsuzluktan, şaşkınlıktan gözlerim kararmıştı. Hayır, hayır diye yumruklarımla koltuğa vuruyordum. Hayır, yapamam. Sevilmek istemiyorum. Böyle sevilmek istemiyorum. Üstelik hiçbir şeyin farkında değilmişim gibi de davranamam bundan böyle. Rahatça oturup şaka yapamam artık. Yapamam bunu. İçeride neler olduğunu bilmiyorsunuz. Orada, içeride. Beni çok yanlış anlamış. Ona acıyordum sadece. Sadece acıyordum. Başka bir şey yoktu. Yoktu. İlano susuyor, önüne bakıyordu. Sonra içini çekti. Evet, başından beri bundan korkuyordum ya. Hep sezmiştim bunu. Aman yarabbim. Şimdi ne olacak? Ona bunu nasıl anlatsak? İkimiz de susmuştuk. Her şey söylenilmişti. Çıkar yol olmadığını ikimiz de biliyorduk. İlona birden yerinden doğruldu. Merakla kulak kabarttı. Ben de kapıdan bir otomobilin girdiğini duymuştum. Gelen Kekes Felv olmalıydı. İlona heyecanla, babamla şimdi karşılaşmazsanız daha iyi olur dedi. Rahat konuşamayacaksınız onunla. Çok heyecanlısınız. Bekleyin. Kılıcınızla kasketinizi getireyim. Arka kapıdan çıkarsınız. Akşama neden kalmadığınıza ben bir bahane bulurum. Bir koşuda kılıcımla kasketimi getirdi. Bereket uşak da arabaya koşmuştu. Böylece çiftlik binalarının önünden kimsenin gözüne çarpmadan geçtim. Bahçede de birine rastlar da konuşurum korkusuyla adımlarımı sıklaştırdım. Korkuyla sinmiş bir halde bu uğursuz evden ikinci kez bir hırsız gibi kaçıyordum. Genç toy biri olarak sevmek ihtiyacının, aşk özleminin kalp için en büyük acı kaynağı olduğunu sanmıştım hep. Özlem duymaktan daha başka, belki daha da kahredici bir acının bulunduğunu şimdi anlamaya başlamıştım. Sevmeden sevilmek, ateşli ihtirasa karşı kendinizi koruyamamak, yanı başınızda istekle yanan birini görüp de onu alevlerden kurtarma gücünü, yeteneğini bulamadan, çaresizlikle öylece seyirci kalmak. Umutsuzca seven biri ihtirasını önleyebilir. Çünkü acısını kendi yaratmıştır. Seven kişi bu duygusunu yenemezse, bundan yine kendisi suçludur. Sevmeden sevilen biri için ise hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Çünkü bunun ölçüsü, sınırı onun elinde değil, gücünün ötesindedir. İsteyen karşınızdaki olursa, elden bir şey gelmezse, bütün iradeler kırılır. Kader dengeyi bozar da, kadın utancını bir yana atarak, karşılık göreceğine pek güvenmediği sevgisini, aşkını açıklar, sevdiği erkek de soğuk, isteksiz kalırsa, o zaman kötüdür işte. Böyle karmaşıklıkların içinden hiç çıkılmaz. Çünkü bir kadının isteğine karşılık vermemek, kadının onurunu kırmak, utanç duygusunu zedelemektir. Bir kadının isteğini karşılıksız bırakan erkek, kadının en değerli şeyini kırmış olur. Böyle durumlarda bütün o usulca kaçınmalar boşunadır. Nazikçe söylenen hiçbir sözün anlamı yoktur. Kadın bir kere güçsüzlüğünü açığa vurdu mu, dost kalmayı istemek onu küçültmektir sadece. Böyle bir durumda erkeğin direnmesi zalimliktir. Sevgiye karşılık veremediği sürece de suçsuz yere suçlu durumuna düşer. Korkunç çözülmesi güç bir durumdur bu. Az önce kendi başına buyruk, sadece kendine aitken, kimseye hesap vermek zorunda değilken, birdenbire yabancı bir isteğin peşine düşüp kovaladığı bir av oluvermişsindir. Yüreğinin ta derinliklerine kadar duyar, bilirsin ki biri gece gündüz yolunu beklemekte, hep seni düşünmekte, özleyip iç geçirmektedir. Bir kadın, bir yabancı, vücudunun her zerresiyle, kanıyla, canıyla seni istemekte, sana can atmaktadır. Ellerini, saçlarını, dudaklarını, vücudunu istemektedir. Geceni, gündüzünü, duygularını, erkekliğini, bütün düşüncelerini, hayallerini, rüyalarını istemektedir. Her şeyi seninle paylaşmak, her şeyini elinden koparıp almak, tüm soluğuyla seni içine çekmek ister. Gece gündüz ister uyu ister uyanık ol, yeryüzünde heyecanla tetikte seni bekleyen, seni düşünen, hayal eden biri vardır. Sen onu düşünmesen bile boşunadır. Ondan kaçmak istemen de boşunadır. Çünkü sen artık kendinde değilsindir. Onun olmuş, benliğine dolmuşsundur. Bir ayna gibi yabancı biri sihri içinde taşımaktadır artık. Hayır hayır, ayna olamaz. Çünkü ayna ancak sen istedikçe seni içine alır. O kadın ise, o yabancı kadın seni vücudundaki kanına sindirmiştir çoktan. Nereye kaçarsan kaç, o seni içinde taşır. Hep bir yabancının içinde tutuklusundur. Artık kendine sahip değilsindir. Özgür rahat değilsindir. Yok yere, suçsuz yere durmadan kovalanırsın. Birinin seni boyuna emdiğini, hep seni düşündüğünü kafandan çıkarıp atamazsın. Senin için acı çeken birinin duyduğu özleme katlanmak zorundasın artık. Bir erkek için sevmeden sevilmek kadar büyük bir sıkıntının bütün acılarından da büyük bir acı, işkence olduğunu, suçsuz yere suçlu duruma düşebileceğini biliyordum şimdi. Bir kadının beni böylesine ölçüsüz sevebileceğini hayal bile edemezdim. Evet arkadaşlar, şu ya da bu kadın arkamızdan koşuyor diye böbürlenerek anlatırlardı. Böylesine yapışkan, askıntı kadınlar için en küçük bir gizlilik yanı olmaksızın, anlatılanları arkadaşlarla birlikte belki gülmüştüm bile. Çünkü sevginin her biçiminin en gülünç, en aptalca olanının bile bir insanın kaderi olabileceğini, umursamaz görülmekle de kabahatli duruma düşebileceğini o tarihlerde bilmiyordum elbette. Şu var ki kulaktan dolma ya da okumakla edinilen şeyler akılda pek kalmaz. Kalp duygunun esasını ancak kendi tecrübeleriyle, yaşadıklarıyla kavrar, öğrenir. Zorla yanıma sokulan bu coşkun sevgiden kendini güçlükle korumaya çabalayan birine merhamet duymam için benim de önce vicdanımda yabancı, saçma bir aşkın yükünü duymam gerekmişti. Bu sorumluluk nasıl da ölçüsüce yüklenmişti bana. O gün şehre nasıl döndüğümü hiçbir zaman tam olarak hatırlayamayacağım. Çabuk çabuk yürüdüğümü, nabzımın her atışında hep aynı düşüncenin tekrarlandığını biliyorum sadece. Gitmeliydim, uzaklaşmalıydım. Uzaklaşmalıydım bu evden, bu karmaşık sıkıntılı durumdan kaçmalı, uzaklaşmalı, gözden kaybolmalıydım. Oraya bir daha ayak basmamalı, o insanlarla hiçbir insanla karşılaşmamalıydım. Gizlenmeli, ortalıklarda görünmemeliydim. Hiç kimseye karşı görev yüklenmemeli, yabancıların sorunlarına karışmamalıydım. Başka şeyler de düşünmeye çabaladığımı hatırlıyorum. Ordudan ayrılmalı, bir yerden para bulup o deli saçması ihtirasın beni bulamayacağı yerlere, dünyanın herhangi bir yerine kaçmalıydım. Yalnız bütün bunlar açık, duru düşüncelerden çok, bir takım hayallerden ibaretti. Çünkü durmadan kaç, kaç, uzaklaş buralardan sözünü, şakaklarımı zorladığını duyuyordum hala. Çayırlardan, tarlalardan, sokaklardan çılgın gibi koşmuş olduğumu, sonradan pabuçlarımın tozundan, pantolonumdaki yırtıklardan, dikenlerden anladım. En sonunda ana yola vardığımda güneş çoktan damlaların arkasına çekilmişti. Arkamdan biri ansızın omzuma vurunca uyur gezer gibi ürkerek sıçradım yerimde. Hey Tony, en sonunda bulduk seni. Aramadığımız yer kalmadı. Senin o şatoya telefon etmeye hazırlanıyorduk. Dört arkadaşım kuşatmıştı beni. Hiçbir yerden eksik olmayan French de aralarındaydı. Sonra Josie ile süvari yüzbaşı Kont van Steenhuybel de vardı. Yahu toparlan biraz. Bizim Balinka çıka geldi. Hollanda mı, Amerika mı tanrı bilir bir yerden çıkıp geldi işte. Bütün subayları, bir yıllık hizmetlileri akşama davet ediyor. Albayla bir başta geliyorlar. Akşam saat 8:30'da Kızıl Aslan'da büyük bir masa hazırlanmış. Seni bulmamız büyük talih eseri. Yoksa albay epey homurdanırdı. Balinka'ya pek tutkun olduğunu bilirsin. O geldi mi hepimizin de bulunmasını ister. Düşüncelerimi hala toparlayamamıştım. Şaşkın şaşkın sordum. Kim geldi? Balinkay, öyle aptal bir surat takınma. Balinkay'ı tanımıyor musun yoksa? Balinkay, Balinkay. Kafamın içinde her şey daha öyle karma karışıktı ki. Bu adı belleğimin tozlanmış, güflenmiş derinliklerinden güçlükle çekip çıkarmam gerekiyordu. Aa evet, Balinkay. Bir zamanlar alayın başça konusuydu. Ben daha garnizona gelmeden önce o burada teğmenlik, üst teğmenlik görevleri yapmıştı. Alayın en iyi bilincisi, en çılgın delikanlısıydı. Çılgınca kumar oynar, kadınları peşinden koştururdu. Sonraları tatsız bir şeyler olmuştu. Ne olduğunu pek soruşturmamıştım. Ne olduysa olmuş, 24 saat içinde üniformasını sırtından attığı gibi çengeli asmış, sonra bir baştan bir başa dünyayı dolaşıp durmuştu. Gezileri için pek garip hikayeler anlatılırdı. Sonunda Kahire'deki Shepherd's Oteli'nde tavladığı zengin bir Hollandalı kadınla yeniden kendini toparlamış. Kadın milyoner bir dulmuş. 17 gemilik bir vapur işletmesinin sahibiymiş. Kava'da, Borneo'da muazzam, verimli çiftlikleri varmış. Balinkay o gün bugündür bizim görünmeyen koruyucumuz olmuştu. Bizim albay, bu Bencic, onu bir tarihte kötü bir durumdan kurtarmış olmalıydı. Çünkü Balinkay'ın alaya komutan olan bağlılığı gerçekten pek duygulandırıcıydı. Avusturya'ya her gelişinde bizim garnizona da uğrardı. Öyle de çılgın bir gibi para harcardı ki, küçük şehirde haftalarca bunun söz edilirdi. Bir gece için bile olsa üniformasını sırtına geçirip arkadaşlarıyla bir arada olmaktan zevk duyardı. Karşı koyamadığı bir ihtiyaçtı bu onun için. Kızıl Aslan'da her zamanki subaylar masasına keyifle kurulduğu zamanlar, bu sigara dumanlı, kötü badanalı salonda Amsterdam'daki koca bir konaktan 100 kat rahat olduğu her halinden sezilirdi. Bizler onun çocukları, kardeşleri, gerçek ailesiydik. Bize hep bu gözle bakardı. Her yıl binicilik yarışları için ödül dağıtır, Noel'lerde dolu dolu 2-3 kasa şampanya gönderirdi. Albay da parayı alacağından emindi. Sırtında mızraklı alay üniforması olan herkes, başı sıkıştı mı Balinkay'ın yardıma koşacağına güvenirdi. Bir mektup her şeyi düzeltmeye yeterdi. Başka zaman olsaydı, herkesin pek övdüğü bu insanla karşılaşmaktan hoşlanırdım. Ne var ki çılgınca bir neşe, yüksek sesle merhabalaşmalar, kadeh tokuşturmalar, masa başı nutukları, şu perişan halimle katlanamayacağım şeylerdi. Bu yüzden bugün pek keyfim yerinde değil diye hemencecik bahane bulup savuşmayı denedim ama Frens öyle kesin bir dille olmaz, bugün kaçmak yok deyip kolumdan yakalayınca razı olmak zorunda kaldım. Arkadaşlar beni bir yandan sürüklerlerken bir yandan da Balinkay'ın kime nasıl yardım edip kötü durumlardan kurtardığını anlatıyorlar. Ben de şaşkın şaşkın dinliyordum. Frens'in eniştesine de iş bulmuştu. İçimizden biri mesleğinde ilerleyemedi mi hemen bir gemiye atlar Hindistan'a giderdi. Bizim kara kutu, biraz da alaycı Josie, arada bir Frens'in hayranlıkla anlattıklarını kesiyordu. Balinkay o marine balığı gibi semiz Hollandalı dulu yakalamamış olsaydı, albay acaba yine can dostunu böyle büyük bir sevgiyle bağrına basar mıydı diye alay ediyordu. Üstelik kadın Balinkay'dan 12 yaş büyükmüş. Con Steinhübel'de insan kendini sattı mı hiç değilse ucuza gitmemeli diye kahkahayı basıyordu. O uyuşuk şaşkın halime rağmen konuşmaların her sözünü hatırlamam şimdi garibime gidiyor. Ne var ki duru bir düşüncede birdenbire beliren bir uyuşma ile sinirlerin o gizli heyecanı anlaşılmaz bir birlik içindedir çoğu zaman. Kızıl Aslan birahanesinden içeri girince de asker ocağının birlik havasının beni sarıvermesi sayesinde bana verilen görevi başardım sayılır. Epeyce de yapacak iş vardı. Sadece alay balosunda asılması adet olan bütün bantların, amblemlerin, bayrakların hepsi getirilmişti. Birkaç emir eri neşeyle duvara çivi çakıyordu. Yanı başlarında ise Steinhübel, borazancıya çalgısının ne zaman, nasıl çalması gerektiğini konusunda bilgi veriyordu. Yazısı güzel olduğu için de Josie'ye yemek listesini yazmak görevi verilmişti. Bütün yemeklere ironik birer at takmışlardı. Bana da masayı düzenlemek düşmüştü. Bu arada garnizonun başkorsanın kaltukları masaları dizmeye başlamıştı. Garsonlar Balinkay'ın Viyana'daki Şaker Oteli'nden arabasıyla yolladığı kasa kasa şampanyaları şangırtıyla taşıyorlardı. Ne gariptir ki bütün bu kargaşa hoşuma gidiyordu. Çünkü gürültü şakaklarımdaki uğultuyu, karşılıksız kalan bütün soruları bastırıyor, unutturuyordu. Saat 8'de her şey hazırdı. Artık hemen kışlaya koşup elbise değiştirmeliydim. Emir erime önceden haber yollamıştım. Üniformam, rugan çizmelerim hazır edilmişti. Başımı çabucak soğuk suyun altına tutuverdim. Saate bir göz attım. Topu topu 10 dakikam daha vardı. Bizim albay pek titizdi. Çabucak soyundum. Tozlu ayakkabılarımı çıkarıp bir yana attım. Saçlarımı taramak üzere iç çamaşırlarımla aynanın önüne geçtiğimde kapı vuruldu. Kimseyle görüşemem şimdi diye emrettim Emir erime. Yerinden fırladı, ön odada kısa bir fısıldaşmadan sonra yine geldi, elinde bir mektup vardı. Bana bir mektup mu? Sırtımda don gömlekle kalın ağırca dört köşe mavi zarfı aldım. Ateşe dokunmuş gibi oldum. Kimden geldiğini anlamam için yazıya bakmama gerek yoktu. Sonra oku diyordu içimden bir ses. Şimdi okuma, sakın şimdi okuma. İçimden gelen isteğe karşı duramadım, zarfı açtım. Elimde hışırdayan mektubu her satırında biraz daha öfkelenerek okumaya başladım. Ayrım sonu sayfa 248.